Ferhat'la Laf Lafa başlıyor.
Herkese merhaba, iyi bir haftanın başlangıcı olmasını dilerim hepinize. Bu hafta podcast dinledi Ferhat ile Laf Lafa'da çok kıymetli bir yönetmenimizi ağırlıyorum. O hem benim yakın bir arkadaşım hem de yapmış olduğu projelerinde hayat verdiği ve yönetmenliğini üstlendiği, gerçekten hem öyle vurdulu kırdılı şeyler biraz alışık olabilirsiniz, böyle şeyler bekliyor olabilirsiniz ama ben size çok masum biriyle tanıştıracağım. Sevgili Enes Ateş bizimle. Enes, hoş geldin.
Merhaba, hoş bulduk.
Bir masum olduk değil mi böyle? Biz gene her şeyi almışız.
Bu şekilde takdim edilmemiştim böyle bir masum biriyle tanıştırdım.
Ama öyle abi, şimdi senin yapmış olduğun projen, yapmış olduğun işlerin falan böyle. Ya genelde böyle yönetmen deyince insanlar işte aksiyon, korku, böyle vurdular kırdılar bekliyor. Sen şimdi böyle bizim yetiştirdiğimiz, yani aslında en kökünden yetişen evlatlarımızın zihinlerine güzel şeyler eklediğin için hani ben onu biraz masum diye nitelendiriyorum.
Teşekkür ederim. Çocuk filmleri yapmak bilmiyorum hani şey midir, masumluk mudur, masum filmler yapıyorum diyelim.
Değil mi, çocuklar da bazen canavarlaşabilir biliyorlar hayatımızda böyle bir canavar. Varlıkları. Evet. Enes, seni biraz tanıyalım. Dinleyicilerimiz seni biraz tanısın. Bize biraz önce kendinden bahset.
Tabii, Enes Ateş ben. Yönetmenlik ve yapımcılık yapıyorum. 12 senedir İstanbul'da yaşıyorum. Öncesinde bir Almanya geçmişim var. Hayatımın yarısı orada geçti. Farklı şehirlerinde.
Dazlaklar şehri.
Almanya'nın. Yani biz artık 4. nesil, çok dazlaklara kalmadık ama tabii babalarımız, dedelerimiz, o eski jenerasyonlar maalesef maruz kalmışlar öyle şeylere.
Var ya, hala öyle değil mi? Onların bir şeyleri var. Kendi aralarında hala devam eden ailesel bir giden nokta var ama evet. Bir dövmeyle kendilerini, ense dövmeleriyle onlar kendilerini tarikat gibiler aslında, bizdekiler gibi.
Ya öyle, maalesef bu faşist akımlar tabii dünyanın her yerinde prim yaptığı bir dönemdeyiz. Almanya'da da var, yani %13 ile parlamentoya giren neredeyse böyle neonazi denebilecek bir parti var.
Neonazi?
Yani öyle denebilecek bir şeyleri, öyle söylemleri, manifestoları çok böyle masum. Onlar masum değil işte.
Ya bir de şey, Türk olup Almanya, sen çocukluğun Almanya'da geçti mi senin?
Sayılır, 10 yaşındaydım gittiğimde tabii çocukluğum.
Güzel. Çocuksun işte abi, Ankara'da yani. Çocukluğun orada geçtiysek evet. Normal bir cümle. Çocuksun işte, 10 yaşında bir adam büyük doğru. Olamayacağına göre. Doğru. Yani o kaç yıl kaldın orada Almanya'da?
Totalde 15 yıl falan.
15 yıl.
Tabii, lise okudum, ortaokul, üniversiteyi bitirdim, çalıştım orada. Sonra İstanbul'a geldim.
10 yaşındaydın, 15 yıl orada kaldın. Evet. 25 yaşında olduğunu düşünürsek. Oo, sen güzel hatunlar da görmüşsündür ya böyle. Almanlar güzel kızları falan oluyorlar böyle çünkü. Yani... Var mı öyle bir... Şimdi böyle masum masum anlattık ama yani orada da böyle güzel şey yok mu yani abi? Var diye bir dönemde böyle şey vardı. Türkiye'de çok vardı hatta bu. Bilmiyorum tabii ne kadar hatırlarsın ama sürekli böyle bir Türkiye'den, Türk insanların Alman kadınlarla evlenme gibi bir sirkülasyonu vardı bir dönem.
Evet ama biraz bence şeyle ilgili, o hani bu Avrupa Birliği muhabbetleri falan vardı bu 2000'lerin başında falan, biraz daha oturumla alakalı şeyler zannediyorum orada, hani bir
şey mi bu şey, ne kurtuluş
galiba, yani çoğu herhalde öyle oluyordu, bilmiyorum tabii, hiç tanıdığım öyle birisi yok ama
bir ben bulamadım vallahi, şöyle bir Alman
mı
Alman
niyet var mı?
ne güzel Avrupa, gerçi şu an ya ben Avrupa hazırım da Avrupa bana hazır mı? Yani, ben bunu düşünüyorum. Şimdi ben Avrupa hazırım ama Avrupa bana hazır mı? Oraya düşmemiz lazım.
Bence düşmek lazım.
Benim şansıma şey gelir abi. Senegal'le Menegal'le bir tane kadın gelir böyle yani. Etiyopyalısı. Alman asıllı değildir. Almanya'da yaşıyordur ama ben bir niyet ederim, bir bakarım. Ya Etiyopyalı, ya Afrikalı, ya Senegal'le bir şey gelir yani.
Almanya tabii multikulti, bütün kültürlerin birleştiği bir yer. Onun için...
Nasıl geçti orada hayatın? Almanya'da bir 15 senem var çünkü.
Evet. Yani gayet güzel hatırlıyorum. İlk zamanlar şeydi, zordu benim için. O yani Almanca bilmiyordum. Kısa bir sürede öyle öğrendim falan ama o ilk başlar tabii böyle uyum şeyleri yaşadığımı hatırlıyorum. Bir de benim dedemler falan, çok akrabalarımız var orada. Yani o eski jenerasyon.
Senin deden Almanya'yı şey etmiş. Fethetmiş.
Fethetmiş. dolayısıyla bizim hani çok akrabalar falan filan öyle fazlaydı orada. Çabuk uyum sağladım diyebilirim yine yani.
Zaten Almanya'nın yarısından çoğunu Türk diyorlar.
O kadar.
Hatta bu Euro 2024'te bunu yaşamadık mı ya? Bizim maçlarımız mesela, keşke buradan amirli takımımızı gerçekten bir kez daha kutluyorum. Keşke çeyrek finalde kalmasaydık keşke. Ama hani orada mesela şey dediler, o Euro 2024 boyunca Türk taraftarlarının bu kadar ateşli olduğunu bilmiyorduk ama kendimizi Türkiye'de hissettik, Almanya'da değil.
Ya şey, çok tabii etki alanına bakarsak hani o hissedilen sıcaklık bir de gerçek sıcaklık oluyor. Etki alanı gerçekten böyle, sanki sadece Türkler olarak demeyelim yani, farklı kültürler böyle yarısıymış gibi gerçekten hissedilen reddediliyor Batı tarafında, özellikle Almanya'nın. Doğu tarafları biraz daha muhafazakar ama...
Muhafazakar tam benim işim. Ben de çok muhafazakarımdır.
O zaman sen Bavyera'ya doğru. ama şeyler tabii, sayılara, rakamlara bakarsak tabii öyle bir durum yok. 85-90 milyonluk bir nüfusun,
değil mi?
4 milyonu falandır orada, hani Türk nüfusu.
Abi şimdi Türk'ten bahsediyoruz. Türk olup da bir Türk 100 bin insan ediyor mantığında yani. Bir Türk'ten bahsediyoruz. Sürekli üreyen, sürekli böyle bütün her şeyin üçkağıtçılığını bulan bir Türk mantığına bakarsak Almanya'nın, biz ama bu arada sen öyle diyorsun ama benim Almanya'da mesela çok ciddi iş imkanlarının sahibi olan ciddi iş yerlerinin CEO'ları var. Mesela çok iyi CEO'lar var tanıdıklarım.
Tabii ki tabii.
Hepsi Türk.
Öyle öyle. Yani şu an zaten artık 4. jenerasyon değil, 5. jenerasyon artık bu yeni çocuklar. Dediğin gibi sanatçılar, sporcular, iş insanları, yani her alanda, akademisyenler her alanda artık oranın bir gerçeği, bir azınlık değil, oranın bir gerçeği.
Sen neden peki Almanya'da kalmadın? İyi bir yönetmensin. Mesela bir Fatih Bey gibi, bir Fatih Aksoy olabilirdin mesela. Neden Türkiye'yi seçtin?
Ya o dönemde böyle bir çok şeyim yoktu. Öyle bir planım yoktu aslında. Hani Almanya'dan Türkiye'ye geleyim falan gibi. Denk geldi diyebiliriz. Hayatta birçok şeyin olduğu gibi 2012'de.
İyi ki gelmişim dedim mi ülkemize? Türkiye'ye tekrar ilk döndüğümde dedim.
Şimdi diyorum yani.
Şimdi dersin canım. Şimdi demeye senin güzel bahanen var. Şimdi dersin de. Hani ondan öncekinden
söyleyelim. O dönemde dedim. Çünkü yani böyle detayını bilmek için oraların ya da herhangi bir yerin evinden uzakta yaşıyorsan uzun sürede 10 sene yaşadıktan sonra anlaşılıyor artıları ve eksileri. Oranın da her şey toz pembe değil yani.
Değil mi? Zorlukları falan var.
Da vardı tabii. Bir de benim için ya film yapmak istiyordum. İşte kendi filmimi yapmak istiyordum. Orada bu usta çırak ilişkileri tabii çok artık sistemin içine işlemiş. Öyle çok da müsaade etmiyor sistem sana. Kendin bir projen var, muhteşem bir iş yapacağım falan. Hani kırman gerekiyor biraz o sistemin. O da Almanya'da kolay değil ya da o tarz ülkelerde.
Şey vardı hatta, Enes hatırlar mısın? Bir tane ikisinin polisi de şeydi. Türktü aslında. Alman dizisi. Bayağı bir uzundu polisi. Sürdü. Evet. Bir dizi ismini unuttum.
Otoban polisleri değil miydi ismi? Neydi?
Değildi ya. Değildi, iki tane komiserin hayatını anlatıyordu. Kobra takibi mi? Öyle bir şey. Evet.
Kobra takibi.
Mesela o Semih. Kısa olan ya, mesela. Gerkan mı? Öyle bir şeydi mesela. Evet. Adam
bir Alman bir Türk polisi vardı.
Evet.
20 sene falan sürdü o dizi. Çok tuttu.
Çok uzun sürmüş.
Çok uzun sürdü. Çok da çok popülerdi yani. Bizim bu Arka Sokaklar gibi falan episodikti yani. Her bölümde başka bir macera oluyordu. Bizim o iki otoban polisi arabalarına atlarlar, maceraya atılırlar.
Adam
güzel bir konseptti.
Yine bir Karslı abi, yine bir Karslı ve yine bir fetih söz konusu. Herif
Karslı
yani
mıymış?
Tabii o zaten tipinden belli mi abi, Karslı oldu. Minnak, değişik bir şey yani. Karslı'yı nerede görsen tanırsın, bu Karslı dersin zaten.
Var mı öyle bir şey gerçekten?
Var. Ya ama çok başarılılardı
çok
bu
başarılı,
arada.
Çok başarılı, çok tabii ya.
Yani
bir sürü başarı örnekleri var artık. Yani orada o bence o acı vatan bilmem gurbet şeyleri falan çok kalmadı yani. Bir sürü başarı örnekleri var, bir sürü artık insanların hayatı orası şimdi. Düşünsene, doğru. 5 jenerasyondur orada yaşayan bir insan olduğunu hayal et. Orada doğmuşsun. Almanca ile büyüyorsun. Alman arkadaşlarınla büyüyorsun falan.
Ben millileşmeye karşıyım. Böyle çok fazla bir şeyi abartmak, çok fazla böyle millileşmek abartı oluyor. Çünkü düzenin orada kurulu, Almanya'da yaşıyorsun. Oradaki insanların kurallarına uymalısın. Onları aynı sıcaklıkla, aynı sevgiyle kucaklamışmalısın. Ben Türk'üm. Bu mesela son zamanlarda koyu bir sosyalistlik söz konusu ülkelerde. Evet. Sanki insanlar Türkleri dışlıyorlar da mahvediyorlarmış ki. Benim İngiltere'de çok yakın arkadaşlarım var. Birçok Türk arkadaşım var. Fransa'da kendi ailemde olmak üzere. Almanya'da olsun, Hollanda'da olsun. Ya soruyorum mesela hepsinin nasıl bir hayatları olduğunu. Ya Türkiye'den daha rahatsız diyor ya. Bizim burada komşuculuk dediğiniz şey hala devam ediyor diyor burada.
Evet. Ya aslında biraz önce dediğim gibi yani birçok bütün milletler için geçerli. Sadece şey için değil, Türkler için değil. Bu şeyler, tahammülsüzlük maalesef dünyada arttı. Irkçılık da var,
evet,
artıyor.
Evet. Karşıyız.
Ama tabii ki ben de çok dediğin gibi dünya insanı olmak gerek. Fatih Akın'dan bahsettin ya, yönetmen.
Evet.
Onun bir romanı var, kitabı var, Sinema Benim Memleketim diye. Yani orada
okumadım ama duymadım ama bakacağım.
Bunu anlatıyor. Yani kimliklerinden, bütün kimlikten nasıl sıyrıldığını. Yani sinema yaparak, filmler yaparak işte Almanya'da, Türkiye'de, Küba'da, şurada, dünyanın her yerinde aslında nasıl dünya insanı olduğunu anlatıyor. Gerçekten de
okuyacağım bunu.
Ben de o şeydeyim, anlayıştayım.
Peki nasıl başladı Enes senin hikayen? Yani bu film, sinema dünyasına, bu yönetmenlik dünyasına Çocukluğundan beri bir hayalin miydi? Bu alanda okudun zaten, okulunu bitirdin. Evet. Oraya nasıl meyillendin? Evet, hani birçok çocuk küçükken şey der. Ben pilot olacağım, itfaiye olacağım, yok bilmem doktor olacağım. Sürekli böyle bir saçmalıklar vardır ya. Yani seni kim, nasıl? O pilot olanların yarısından çok çöpçü olmuştur. Ben o şey doktor olacağım diyenlerin yarısından çok kesin pazarda manavda elma satıyor.
Yani ben ya çünkü çocukken tabii şey yoktu böyle net ben bunu yapmak istiyorum gibi ama iki şey vardı çok küçük yaşlarda daha Almanya'ya bile gitmeden Ankara'da film izlemeyi çok seviyordum. 5 yaşına falandım herhalde babam sinemaya götürdüğünde ilk kez. Bir de böyle şeyim vardı işte bizim mesela işte dayımlar bilmem akrabalar falan geldiğinde bir mesela akşam yemeği bile yenecekse böyle bir düzen şeyim vardı. Sen oraya otur sen buraya otur falan gibi böyle yönlendirme şeyim vardı.
Eğilimin var.
Vardı. Hep güzel bir iletişim kurar. Karşımdaki kaç yaşında olursa olsun ben mesela işte 6 yaşındayım karşımdaki 40 yaşında bir şekilde onunla bir iletişim kurma yolunu bulurdum ve böyle bir belki hani oralardan gelen bir şeydir. Ama daha sonra zaten ben liseye başladığımda çok net emindim medyayla ve yani sinemayla ilgili bir şey yapmak.
Ben bir gün çok iyi yöneteceğim.
Hani yavaş yavaş şekillendi ne yapmak istediğimi dair ama filmlerle ilgili bir şey yapmak istediğim çok netti. Hı hı. Sonra zaten Paderborn'a taşındım. Kuzey Rhein-Westfalen'in en kuzeyi orada medya bilimleri. 2012'de geldiğimde de UK diplomamı verdim. İşte Türkiye'ye tanıdılar sinema televizyona. Burada Kadir Has'ta işte sinema televizyon master'ı yaptım. Hı hı. Zaten o dizilerde falan çalışmaya başlamıştım. Yapım şirketlerine girmiştim falan. O zaman böyle başlamıştım yani bu işlere.
Ya biz Türk milleti bu kadar çok dolu, bu kadar çok okumuş, bitirmiş, lisans etmiş yönetmenden alışık değiliz. Biz bunlara alışık değiliz.
Ama daha yeniler çok... şey, eski jenerasyonlar haklısın. Çok alaylı o Yeşilçam'dan gelen.
Yok yenilerde de şu var hayatım. Hani sizdencilik ve bendencilikle o iş ilerliyor. Mesela evet. Sen resmen doktorasını yapmış gibisin artık yani bu işin. Mesela bu master falan
doktora
filan.
Doktora yapmadım ama master
ya gibi geldi öyle düşünelim yani. Hani şimdi hani onu o şekilde nitelendirelim mesela. Baktığında böyle bir şeyle karşılaşmamız söz konusu. Çünkü tam bunun böyle ana mentalini genelde fazla bir okumadan etmeden bir onun akabası bunun dayısı derken bir bakıyorum yönetmen koltuğunda hiç alakasız bir adam var.
Ama aslında o neden kaynaklanıyor biliyor musun? Bizde iyi şeyler olmaması. Hani böyle bachelor master diploması veren film okullarının olmaması. Sadece film öğreten film yani mesela Balkanlar'da var, Bosna'da var birçok. Hani bunun
ki bunu düşün
büyük,
Bosna'da
küçük,
var ya.
Türkiye'yle alakası yok. Türkiye'de mutlaka olması gerekiyor. Bizde yok. Yani konservatuvarlar bir de daha şey sosyal bilimler işte sinema televizyon fakülteleri var. Ama film akademileri olması lazım. Potsdam evet. Gibi, Babelsberg gibi, Lodz gibi, New York Film Akademi gibi sadece film öğreten ve sana diploma veren hani uluslararası karşılığı olan bir tane bile böyle bir kurum yok. Bence biraz bununla alakalı.
Evet peki bugüne kadar hangi projelerin altında imzan var?
Biz bir Afacanlar diye bir çocuk filmi serimiz var bizim. Onun öncesinde Son Parti diye bir TV filmi olarak başladı ama sonra dijital platformlara Netflix'e falan gitti film. O var. Afacanları işte TRT ile birlikte yapıyoruz. O iki tane şey.
TRT kadrosuyla çalışmak da çok zordur yalnız. İyi bir kariyer olarak da iyi bir kariyer bence. TRT ile çalışmak her yönetmenin işi değil yani çünkü.
Biz aslında şey geçti. Faydalı bir böyle karşılıklı bir şey geçti. Şimdi TRT sinemanın şeyleri çok iyi. Ekipleri çok hani vizyonlu
evet, evet,
şeyler.
Evet çok iyiler.
Geçen yani son 5 yılda zannediyorum 3 ya da 4 tane Oscar'a gitmiş. Oscar adayı filmin me ortak oldu TRT. Çok fazla işte Cannes Film Festivali'ne giden, büyük festivallere giden falan.
Maşallah evet.
Gerçekten böyle çok doğru projeler seçiyorlar. O anlamda böyle ben hani çok sorun yaşamadım. Ama tabii güzel, devlet kanalı olması.
İşte devlet ama tabii. Bir de güzel bir altyapıları var bu arada.
Var gerçekten.
Mesela dijital altyapıları tabii platformu falan çok uygun ve evet. Çok kaliteli içerikler çekiyorlar.
Var var gerçekten öyle. Ya Türkiye'de tabii zaten medyanın doğduğu yer aslında. Radyoculuğun doğduğu yer, televizyonculuğun doğduğu yer. Onun için TRT tabii çok önemli bir kurum.
Peki nasıl geri dönüşler aldın bu yapmış olduğun filmlerden? Yani çocuklar için aslında çok güzel bir şey yapıyorsun. Yani ülkemiz artık genelde ben çok nefret ettiğim bir şey. Sürekli bir dizi yapılıyor. Dizilere dikkat ettin mi bilmiyorum ama ben hayatta izlemem sadece işim gereği bazen inceliyorum. Yani bir bakıyorum mesela 5 sezon önce biten bir dizinin bir ismi değişmiş. Yeni sezonda o dizinin işte çocuk orada halasını şey sevgilisinin arkadaşını götürmüyor da eniştesinin amcasının kızını götürüyor gibi saçma sapan bir roller çiziliyor yine. Evet. Sürekli böyle bir eğilimleşme, aldatmaca işte sürekli böyle dedikodular medikol derken bu projeler yürüyor gidiyor. Şimdi sen tam aksine bizim hem tabandan başlayan ve bizlerin çok sinir noktası olan ve çok hassas noktası olan çocuklarımıza hitap ediyorsun. Yani seni bu alandaki bazen yoruyor mu seni peki burada olmak? Yani ya da sen de böyle aksiyonlu falan diziler yapmak ya da filmler yapmak istiyor musun?
Ya aslında öyle bir misyonum yok. Hani hep çocuk filmleri yapayım işte çocukla ben hani çocuk filmi yapan bir yönetmenim falan öyle bir durumumuz yok. Şu anda da zaten bambaşka projeler içerisine girdik. Yani açıkçası hani biraz böyle arada vermek istiyorum şimdi o çocuk filmi durumuna. Yani biraz beni hayat öyle oraya getirdi. Yoksa benim öyle bir hani çocuk filmleri yapayım gibi bir öyle bir şeyim de yoktu. İsteğim de yoktu. Hı hı. Yoruldum konusuna gelince ya şey yorucu tabii çocuklarla çalışmak. Hani hem belli başlı kuralları var. İşte günlük çalışma saati olsun, işte pedagog olması gerekiyor falan filan. Bütün çocuklar aileleriyle birlikte sete geliyorlar. Gece çocuklar çalışamaz falan, bir sürü böyle tabii şeyleri var.
O yüzden sen daha çok yoruluyorsun bence. Onu söylemek istedim.
Çok yoruldum.
Çok yorucu olması gerekiyor.
Çok da şey kattı ama çocukların da tabii o çok farklı bir zihinleri olması, hayal dünyaları olması çok şey de kattı. Hani sadece meslek olarak değil, aslında hayatıma çok şey kattı afacanları yapmak. Ölene kadar da çok güzel hatırlayacağım öyle.
Bence de çok güzel bir proje. Ben de hatta 2-3 ay oldu değil mi o en son film şeyini yaptığımızda?
6 ay oldu.
6 ay oldu pardon, özür dilerim.
19 Ocak'ta girdik, semester'da vizyona girdi afacanlar.
Ben geceleri saymıyorum hayatım, oradan düşün. Ben zaman, evet, sen gündüzleri sayıyorsun, gece ve gündüz birleştiriyorsun. Ben geceleri saymıyorum çünkü benim uyku kalitem diye bir şey yok. Ben günde 2 saat uyuyan değişik bir insanım. Peki genelde yapımcı, yönetmen, yani bunları ayırdığımız zaman sen kendini hangi kategoriye daha yakın görüyorsun?
Yönetmen kesinlikle. Yani şimdi yapımcılık yapmaya başlıyoruz. Ama aslında şöyle bir şey, güzel bir soru. Yani yapımcılık da çok kreatif bir meslek aslında. Yani bizde
İkisini ayıran biraz, tırnak nedir?
Ya şöyle, aslında bu çok kolektif bir iş ya. Çok büyük bir ekip var. 60 kişi, 100 kişi falan neyse. Yönetmen de en geniş pencereden bakabilen, hani filmi yöneten ve ekibi yöneten. Yapımcı da yönetmeni de yöneten diyebiliriz aslında. Yani aslında bir film sürecine en geniş pencereden bakan insandır bence yapımcı.
Yönetmen?
Yönetmen de süreci yöneten kişi, uygulayıcı aslında.
Hangisinin işi daha zor sence? Ben hep merak ederim mesela. Bir, şimdi yapımcı deyince aklıma benim şey geliyor mesela. Parası var, parayı vermiş.
İşte tam ondan bahsediyor.
İşi yaptığı mantığı var bende. Benim mantığım değil, öyle çalışıyor. Ben pis niyetli bir adamım. Yok, benim mantığım öyle çalışıyor.
Herkes öyle zannediyor. Yani herkes öyle zannediyor.
Şimdi yapımcının nedir tamam abi bu yapımcıyı, yönetmen yap. Bazen çünkü bir de biz şeye alışırız artık. Bilmiyorum, sen dikkat etme ama genelde artık kimlikler yapımcı, yönetmen, yapımcı, eskiden şeydi yapımcı,
evet,
işte ayrılır, yönetmen ayrılır falan filan. Şimdi bunların son dönemlerde birleşmeye başladı. Bu şeyden mi acaba diye düşünüyorum. Hani ekonomi, şu anki verilen ekonominin yaratmış olduğu konudan dolayı acaba artık herkes hem yapımcılığın hem yönetmenliğini mi üstleniyor projelerinin?
Şöyle, eskiden mesela 90'lı yıllarda bizim 45 dakika diziler yapılırken ve bu kadar yurt dışı satışı yokken Yeşilçam'dan, hani böyle yani 96 falan diyelim, işte Eşkıya yapılmış, işte Propaganda falan, o yıllarda Türkiye'den bahsediyorum. Yönetmen çok önemli bir şeydi. Aslında yapımcı gibiydi. Yani bir yönetmen dizinin başına getirildiyse.
Tabii canım, biz yönetmeni tanırız şey genelde. Yapımcı tanımayız.
Şu an öyle bir durum yok tabii ki. Yani şu anda tamamen yapımcının, çünkü belli başlı, aslında senin az önce söylediğin işte 3 şey değiştiriliyor. Aynı senaryoyla 10 tane dizi çekiliyor. Bunu kimse daha iyisini yapamadıkları için değil. Yani yurt dışına satılan, maalesef, yani maalesef mi bilmiyorum da Türk dizileri o soap opera denen yere oturuyor.
Evet.
Eski hani pembe dizi gibi diye anlattığımız.
Pembe dizi bir şey değil hayatım. Bizim pembe, bizim mesela çok basit bir şey söyleyeceğim. Neydi o dizinin ismi? Kıvanç Tatlıtuğ'un da oynadığı bir tane dizi vardı. Yaprak Dökümü değil. Bir dizi vardı ya, neydi o? Hatırladın mı acaba?
Aşkı Memnu mu?
Aşkı Memnu. Abi bir tane dizi yaptılar. Bunun yönetmenini de çok merak ediyorum bu arada. Bir tane adam var etrafta. Bir tane arkadaş var. Maşallah. Bütün dünyadaki erkekler ölmüş. Sadece o yaşıyor. Nedense aile bireylerinden, teyzesinin arkadaşından, arkadaşının teyzesinden, bahçısının kocasının karısından, işte bahçıvanın bilmem ne kuzeninden diye başlıyor. Adam böyle bütün hatunları geziyor. Ve hala bu tekrarlanıyor. Yani çok böyle ikrarlı bir diziymiş gibi. Aile bağlantılarımızı mesela normalde diyorlar ya, işte aile bireylerimize uygun diziler önemli diye. Yani normal bunu yapıyoruz ya. Şimdi pembe dizi başka bir şey. Bizimkisi bambaşka bir şey. Biz artık birazcık daha böyle değişik bir sapkınlık gibi geliyor. Bana mesela o dizinin genel anlamı öyle geliyor.
Yani şöyle, şimdi yine mesela az önce anlatmaya başladığım şeye devam edeceğim. Bunun karşılığı olduğu için. Yani Latin Amerika'da, İspanya'da. Işte,
var mı böyle orada?
Bu dizilerin karşılığı var. Hani dolayısıyla da yapımcı yönetmen farkını sordun ya. Yapımcılar da buna ulaşmaya çalışıyor. Çünkü satan şey bu. Yani bu dizileri çok da böyle şey gibi görmemek lazım. Böyle bir misyon işi falan çok. Yani bunlar böyle yurt dışında bir pazarı var. Bizim oyuncularımızın yurt dışında ciddi bir karşılığı var. Dolayısıyla
son yıllarda vardı. Son 10 yıldır.
Son 10 yıldır özellikle. Dolayısıyla hani o ona oynanıyor. Ama bizim mesela sinema filmlerinde, yani dolayısıyla da yönetmenler, şimdi bir önceki soruya geliyorum. Yapımcılık da yapmaya başladı ki yapabilenler bunu hani başladı ki kendi istediği şeyleri yapabilsinler. Çünkü bir dizi yönetmeni şu an ben böyle bir dünya kurdum, kafama göre bunu yapacağım gibi bir şey çok mümkün değil yani, olmuyor. Belli başlı standartlar var, yani uygulaması gereken formüller var. Zannediyorum bundan kaynaklı bu yapımcılık.
Yani şöyle, genelde itirazları falan her şeyi kabul ediyorum ben ama bu tür dizilerde çok fazla aklımın almadığı şey biraz gerçekçiliğinden çok uzak. Mesela bir yönetmensin, sana hazır seni yakalamışken sorayım. Şimdi son dönemlerde dijital platform diye bir nokta hayatımıza girdi. Her şey artık dijital. Okey. Rütük sistemleri falan derken tamam, daha özgür, daha noktasal bir paylaşım paylaşımı istiyoruz. Biz de bundan yanayız. Fakat bir dizi şeyi başladı. Bu 01 gibi bir sistem başladı. Bunlar kıyma, börek, çerez diye devam ediyor bu isimler. Ve o dönemden bu döneme ben bir araştırma yaptım. Bu dizilerin başladığı günden bugüne Türkiye'de suç orantısı %43.6 artmış. Yani suç işleme o şeyi yani. Çünkü çocuklar orada şu gösteriliyor gençlerimize. Dizide bir tane adam tak vuruluyor, bir hafta sonra şeyde kadroda hemen bir hafta sonra devam ediyor işte 3 seyirlik 5 seyirlik falan filan basitleştiriliyor. İşte 5 sene alıyor hop 3 hafta sonra tekrar çekim alanına geri dönüyor bu arkadaş falan derken bir suça meyillenme başladı. Hiç dikkatini çekti mi?
Yani çekmedi. Yani şöyle, şimdi suç filmleri zaten böyle 100 yıldır yapılan bir tür.
Yok, onlar başka. Bu başka. Burada sokakta bir Adana gibi bir majjeyi yaratıyorlar. Adana'da sanki sokaklı. Ben Adana'ya gittim mesela. Bu arkadaşların anlattığı gibi sokaklarında böyle saçma sapan nürük mürük diye konuşan insanlar yok. Gayet nezihler. Gayet eğlenceliler.
O şey biraz bana da itici geliyor. Çok stereotip yapmak. Hani aşırı. Herkes böyle de. Ha işte hani Adana falan. O bana da. Ama mesela Tarantino diye bir yönetmen var ya. Böyle çok şiddet filmleri yapıyor sürekli. Ona aynı bu soruyu yöneltiyorlar. Sen mi sormuştun bilmiyorum. Birisi sormuş ona. İşte suç filmleri yapıyorlar, insanları suça teşvik etmiyor musun diye. Evet. O da diyor ki en fazla suç filmleri yapan yönetmen olmaya teşvik ederim diyor. Yani suç, ya televizyonda birisini öldürmesini izledi diye birisini öldürebileceğini ben
i̇şte
inanmıyorum
biz, açıkçası. Ama biz Türk'üz, bizde bu gerçeklik var.
İşte bu yıllardır gelen bir tartışmadır. Bilgisayar oyunlarında mesela bu çok, hatırlar mısın bir dönem o 2000'lerin başında Amerika'da bu Amok Love olayları vardı. Bir, işte eline silah alan çocuklar okulu basıyorlardı, öğretmenini öldürüyordu.
Evet
falan.
Evet, onlar da aynı
sonra
şekilde.
Sonra dediler ki bu RPG oyunlarıyla mı bağlantılı, bilgisayar oynuyor çocuk orada. Fakat ben psikolojik olarak böyle bir şey benim kafamda oturmuyor. Yani işte Kurtlar Vadisi için falan çok dendi. Suça yönlendiriyor.
Abi tıraşlarından da mı anlamıyorsun? Ama kafalarının arkasında evet. O dizide gördüğün o kafa yapısı evet. Tas kafa evet. Aynı kafa yapısı.
Evet.
Mesela bir çukur diye bir şey koydular hayatımızın içine. Sonunda yine 5-6 sene önce.
Tabii.
Bir dönem baktım abi herkese bakıyorum. Fatih'te işte oradan buradan geçerken kırsal bölgelerden bahsediyorum. Ya herkesin kafa tas. Herkesin aynı, ama. Değil mi? Çocukların elinde bir tespih. Yani normalde elleri kalem tutması gereken çocuklarımızın elinde bir tespih. Normalde mesela omzuna çarpsan tamam kardeşim problem değil diyecek çocuk bir anda hayırdır lan ne yürüyorum falan filan modellerine girişiyor. Ve oradaki karakteri baz alıp işte siz yaşamaktan mı sıkıldın falan filan diyerek pat küt birbirine böyle bir şey var. Bu şu anki araştırmalarda ispatlanmış bir şey.
Zaten öyle bir konumum yok hani bunu böyle şey yapacak, analiz edecek bunu böyle
ya da değildir. Yönetmen gözünle nasıl görüyorsun merak ettim.
Katılmıyorum yani.
İşte, bunu merak ettim.
Suç filmi yani suç o bir türdür yani.
Tamam suç filmi yapılır.
Veniyor diye sokakta birisinin o filmi izleyip ben de gideyim birisini öldüreyim diyebileceğini o zaten senin dediğin kişinin içinde vardır bence zaten yapacağı vardır. Yani o bir filmi izlediği için cesaretlenmemiştir diye düşünüyorum. Çünkü kafamda o bağlantıyı kuramıyorum. Film izlemekle aynı
şimdi
şey değil.
Film yani. Dediğin şey 1 saat, 1,5 saat, 2 saat sürüyor ya.
Evet.
Bu bir sürekli devam eden bir dizi.
Evet.
Ya sürekli
evet.
Devam ediyor bu.
Evet.
Yani burada mesela bir çocuk bir filmin 5 tane karakteriyle 6 tane kötü, 7 tane iyi birleştirip sonrasında en son iyilerin kazandığı bir şey değil bu. Bu baya baya sürekli böyle bir tayfa var, bir arkadaş çetesi var böyle. Mesela bir yerleri taramak zorundalar, bir yerleri kırmak zorundalar evet. Edası veriyor. Ve bunu dün çok güzel bir oyunla da hatta CNN'de bir profesörün konuşmasını dinledim. Ve konuda şöyle bir şey geçiyor. Son dönemlerde mesela çetecilik falan var. Çok bir yine bir çoğaldılar böyle bir saçma sapan. Şimdi diyor ki bakıyorum diyor o diziyi yöneten yönetmenin çizdiği şablonla bu çocukların örnek aldıkları şablon aynı diyor.
Yani o dizi olmasa sence olmayacak mı bu olaylar?
Teşviki
yani?
Bir işte. Şey önemli. Orada bir yönlendirme var ve bu yönlendirme onları yani şey gibi düşün. Bir kitap var elinde uygulamalı bir nasıl bir mesela bir tane ürün aldık değil mi?
Evet.
Bir kitaba bir eşya kuracağız. Bunun kullanım tarifi var.
Evet.
Şimdi bir şeyin bir tarifi var. Siz sürekli birine 40 defa, 50 defa aynı şeyi izletirseniz zamanla o çocuğun altyapısındaki az önce söylediğin şey olur. Evet çocukluğumuzda ben çok dayak yemişimdir mesela çocukluğumda. Ama büyüdüğümde herkesi sürekli kesen, döven, öldüren birisi değil mesela.
Evet.
Ama çünkü bizim çocukluğumuz daha farklı gelişti, daha güzel geçti. Şimdi gençlerimizin çok büyük bir tehlikesi var. O yüzden buradan hani mesela senin gibi kıymetli yönetmen arkadaşlarımı bir kenara ayırıyorum. Ama şu suça teşvik eden, şu dizilere ve filmlere, film hani bir film yine parasını ödeyip de gittiğin bir yer ya.
Tercih etmiş.
Evet, tercih edin. gerek diyorsun. Ama bunu sürekli hayatımıza sokuyorsunuz.
Ya belki biraz daha o zaman şöyle diyebiliriz.
Ilıman olması şey gerekiyor.
Biraz daha hani tamam aslında belli başlı tabii kuralları var televizyonda öyle her şeyi gösteremiyorsun ama biraz daha dikkat edilmeli öyle söyleyelim yani o senaryolar yazılırken falan. Hı hı. Nereye ulaşacağı haklısın yani belli olmaz.
Birazcık değil mi? Biraz böyle dikkat etmemiz lazım.
Evet.
Peki şimdi Sabahattin Ali konusuna gelelim. Benim için çok kıymetli bir konu bu.
Eyvallah.
Sabahattin Ali'nin en önemli eserlerinden birisi olan Kürk Mantolu Madonna.
Evet.
Böyle bir projen var senin. Biraz onu bize anlatır mısın? Bu çok kıymetli, buna geniş bir yer vermek istiyorum çünkü.
Teşekkür ederim. Şimdi ben de işte bu afacanlardan falan daha farklı bir şeyler yapma kafasındayım uzun zamandır. İşte Kürk Mantolu Madonna'yı sinemaya uyarlıyoruz. Onun senaryo aşamasında işte şu an. Hı-hı. Alman yapımcılar var. Benim de ya o bir, tam bir Almanya hikayesi, Berlin hikayesi olduğu için benim de böyle çok yakın olduğum bir şey. Senelerdir de yapmak istediğim bir iş.
Hı-hı.
Öyle birazı orada geçen, birazı burada geçen böyle bir büyük bir proje olacak.
Kitap okudun mu bu arada?
Okumadım, bir okuyayım.
Yani bu çapraz bir soru tabii burada. Yani hayır, işin tarafı da sen zaten düğmeye bastığında kolektif şey herkesin önüne geldiği için bazı parçaları birleştirip üzerine katıp daha güzel bir iş yapacaksın eminim. Mesela bu hikayeyi ben de araştıracağım çünkü ama bu Sabahattin Bey'in mesela en fazla üzerine durdukları bir eser. Sen de bu kadar büyük bir esere yani buna can vermek, bunu tekrardan insanların izlenim kalitesine sunman. Bu iyi bir cesaret. Nereden geldi aklına bu?
Evet, aslında o kadar çok karşılığı var ki romanın. Yani şöyle söyleyeyim, 90'ların ortasından bu yana sürekli bestseller olan bir kitap. Her sene bu 2024 de dahil en çok satılanlar arasında ilk ya ilk 10'a giriyor ya ilk 20'ye giriyor. İnanılmaz karşılığı olan bir roman. Dolayısıyla tabii aslında bu da bir risk, yani insanlara beklentisini karşılayamamak da bir risk. Ama oradaki yani benim cesaretim nereden geliyor? Birincisi bunu yapma aşkı, isteği çok uzun süredir. İkincisi o dünyaya çok yakın olmak. Yani işte 20'li yaşların başında Ankara'dan savaş döneminde Berlin'e giden, yani savaşın hemen sonrasında ve böyle iki kutuplu işte bölünmüş bir Almanya'nın siyasi ortamına giren bir Türk gencini anlatan bir hikaye. Ben bunu hissedebiliyorum ve anlayabiliyorum.
Tabii sen orası... de 10 yaşlarında oraya gittiğin için yine senin gittiğin yaşlarda tam böyle bir çatışmanın sistemlerin iyi bitti ama yine de...
Ve kitabı çok seviyorum. Yani hikayeyi çok seviyorum ve çok okudum. Yani çok hakimim. Bir de çok ince eleyerek tabii şey yapıyoruz. Senaryosunu da aynı şekilde çok dikkatli, özenli davranıyoruz. Yani
nerede çekilecek peki film?
Filmin %40'ı Ankara'da, %60'ı Almanya'da.
Çünkü bayağı bir baktığımız zaman belki bu ekonomide çok ciddi bir...
Büyük bütçeli bir film.
Tabii, evet. Büyük bir bütçe. Yani burada
fonlarla falan yapılacak. Hem Alman devletinin fonu var, hem Türkiye'nin.
Devletimizin bu konuda ciddi ve iyi bulduğu eserlere çok ciddi yatırımlar da yapıyor. Çünkü bu da kıymetli bir eser ve kıymetli bir konu.
Evet.
Hangi isimlerle çalışmak istiyorsun peki? Aklında var mı şimdi? Hani tabii oyuncuların sürprizlerini falan bozmak istemiyorum ama böyle çok hani ya şu çok mesela bu Kürk Mantolu Madonna kim olabilir bu?
Yani
ben değilim, bana bakma da hani ben benden olmaz.
Daha ya işte o aşamaya geçemiyoruz çünkü senaryo yok. Elimizde. Tabii düşündüğümüz falan oyuncular falan var ama şimdi isim zikredebilecek durumda değilim.
Hayır, estağfurullah. İsim zaten çünkü, o büyüsünü bozar.
Evet, ama çok kısa bir süre içinde inşallah böyle bir iki ay içinde zaten haberleri falan yapılacak. Hani o aşamalara geçeceğiz. Şu an ama gerçekten birisi yok yani.
Tahmini peki böyle bir proje tahmini bir sürede ne kadar bir zamanını alır?
En az bir sene.
Bir sene?
Tabii.
Çok ciddi bir emek olacak.
Başladığımızdan itibaren bir senede de tamamlanırsa tabii çok iyi.
Zaten inanılmaz büyük bir refleks yani tabii, bir yıl.
Evet. Yani yurt dışı çekimleri var, şey var, iki tane görüntü yönetmeni olacak. İşte Almanya'da ayrı ekip, Alman ekip, Türkiye'de ayrı ekip, Türk ekip. Hem İstanbul var, Ankara var, platolar var. Çok büyük bir operasyon. Çok fazla şey var, yan oyuncuların
senin için olduğu. De çok çok çok zor bir operasyon.
Zor. 1920'lerin Türkiye'si ve 1940'ların Türkiye'si.
Hayatının imzası olacak diyebilir miyiz buna?
Kesinlikle öyle. Şu an öyle görüyorum. Yani en azından yaklaşık
yıllar geçse de hep böyle konuşacağımız işte bizim evet böyle büyük bir roman vardı ama bu romanı uyarlayan ve bunu hayatımıza bizlerin izlenim kalitesine sunan işte Enes Ateş'te bir yönetmenimiz vardı falan diye anlatacağımız bence yıllarca sürecek bir konu gibi geliyor. Sen bir senede çekeceksin ama
inşallah öyle
biz onu 50-60 yani. Yıl falan konuşacağız gibi geliyor.
Sabahattin Ali bir roman yazmış, biz onu gerçekten hala konuşuyoruz. Umarım tabii ki filmin yani karşılaştıracak tabii ki durumda değilim, o çok özel bir eser ama umarım gerçekten insanları tatmin edecek, kitabın severlerini
evet
beğeneceği bir eser olur. Ben elimden geleni yapacağım.
Bence de yenisini yapacağına ben de eminim. Peki ki benim için de bir kitap yazar mıyız mesela? Bir adam 50 kadın.
Nasıl, türü ne olacak?
Yani şimdi şey var ya böyle 50'nin 50 40 ne bileyim 50'nin bilmem ne tonu yok. Green'in 50 tonu mu işte falan filan neyse. Şimdi ben de şöyle, ben de onun diyorum, tam tersini yapalım. Ben de hayatı film olabilecek adamlardan bir tanesiyim. Bir adam 50 kadın diyelim mesela. Nasıl bir şey olur böyle bir şeyde?
Yani nereden yaklaştığımızla alakalı tabii ki.
Nereden yaklaşalım hikaye mesela, söyle abi. Nereden? Bir kendime şimdi senaryo yazacağım o yüzden.
Ha, bakalım biraz seninle programdan sonra sohbet edelim. Ona göre bir şey buluruz bence.
Yani şey, başrollerinde de benim oynamam lazım ama bak öyle bir şey yapmamız lazım.
Evet, bence de senin oynaman
ne
lazım.
Ne olacak abi, mesela 50 farklı ülkede 50 tane kız arkadaşım olsun.
Gemiciler için.
Gemiciler yani. buradan gemici arkadaşlar falan.
Klişedir diye. Herhalde de yani, bilmiyorum öyle.
Yok valla klişe değil. Benim mesela doğru bir tane gemici arkadaşım. Abi çok doğru o. Benim mesela Mustafa diye bir arkadaşım var. Uzun uzun zamanlar gemide geçiyor hayatı. Yaklaşık 9 ülkede ben çocuğu var, onları biliyorum. 9 tane ülkede çocuğu var herifin. Dedim ki yani mıstık artık, yani bu kaç yıl daha yapacaksın bu iş falan. Bir 20 yıl falan diyor. O zaman dedim tamam 9 işte falan filan. Tamam biz o zaman bir 100'ü falan buluruz diye falan gülüyoruz böyle. Gemicilere karşı ilginç bir yakınlık varmış bu arada kadınlar tarafından. Çocuk ne yapsın? Gemiciyim. Bizim nasıl? Benim mesela hostes zaafım var. Birisi hostesse hemen bir senaryo yazabilirim. Film, senaryo, başrol. İkincilik senaryo. Neyse peki. Bir yönetmenin olmazsa olmazı nedir?
Olmazsa olmazı.
Evet.
Yani aslında keşif merakı, heyecan bence en çıkış noktası bu. Yani bitmek bilmeyen bir şey olmalı. Aslında film yaparken her film için ayrı bir sihirbazlık numarası yapıyorsun. Her film için ayrı bir ya da bir dizi yaparken neyse fark etmiyor. Her proje için sıfırdan kuruyorsun bütün sistemi aslında. Bu işin ne bir formülü var ne bir sistemi var hani diğer mesleklere kıyasla. Dolayısıyla o sanatçı ruhunu, o heyecanını ve o keşfetme isteğini hiçbir zaman kaybetmemesi bence en önemli olmazsa olmazı.
Ekip arkadaşların mesela seçerken ekibi nasıl seçiyorsun? Yıllardır beraber olduğun
çok
bir ekip mi?
Önemli bir şey ekip, yani çok önemli bir konu. Çünkü işte edebiyata yakın bulanlar olur sinemaya ama ben daha çok müziğe yakın bulurum ve müzisyenliğe, müzisyenlerin çalışma sistemine yakın bulurum.
Değişik.
Ekip olmadan olabilecek bir şey değil. Biz bir müzisyen yani ekibi olmadan sahneye çıkıp böyle bir imkanı yok. Yani dünyanın en iyi sesine sahip olsun falan, iyi bir söz yazarı olmadan iyi bir işte. Yani sinemada böyle bir şey. İstediğin kadar yetenekli ol, muhteşem fikirlerin olsun, İyi bir ekibin olmadan bu çok zor. Benim sürekli çalıştığım böyle full bir ekip yok ama her proje için aklımda insanlar var ve doğru insanlar var. Ya şöyle bir şey var, bizim işte şimdi Afacanlar'la Kürkmantol Madonna'yı aynı şeyde değil yani, çok farklı filmler, çok bambaşka hikayeler. Dolayısıyla bir çocuk filmi yaparken biraz daha
çok
farklı.
Çok uç hikayeler.
Çok uç. Bir dönem filmi yaparken biraz daha farklı bir ekiple ama ikisine de hemen böyle aklıma gelen insanlar var ve Türkiye'de yetenekli, çok yetenekli ekipler, çok iyi.
Evet, biz gerçekten
sinema ekipleri var burada.
Peki dönem demişken son böyle bir sorayım, ondan sonra toparlayalım artık. Günümüzde son 7-8 yıldır sürekli bir dönem filmleri, dönem dizileri çekiliyor. Nasıl buluyorsun bir yönetmen olarak dönem dizilerini? Şu an mesela atıyorum şu an Fatih var, Kuruluş Osman var. Ondan sonra işte bir Alaaddin'in bir şeydi ama onu Alaaddin Keykubat mı, öyle bir dizi daha devam ediyor herhalde. Selahattin Eyüp, özür dilerim. Ve sonrasında bir de bir dönem mesela ben çok severdim. Bunu da araya ekleyeceğim. Onun da seni isteyeceğim senden. Yunus Emre'nin mesela çok güzel bir dizisi vardı.
Evet, hatırlıyorum.
Bütün bir şeyi aşkla izlerdim ben mesela. Hatta bu diziyi tekrar tekrar sardığım, izledim çok olmuştur.
Başarılı bir diziydi o.
Çok başarılı bir diziydi. Yani oynayan, can veren, hayat veren. Sonra bir yine bir tane bir şey yaptılar. Mesela Geylani falan filan böyle şeyler de yaptılar.
Geylani yapıldı, Mevlana yapıldı. Aslında TRT çok da bir dönem şey.
Evet, nasıl buluyorsun bunları, oradaki sistemi?
Ya zor bir şey dönem dizi. Dönem filmi yapmak çok zor bir şey. Çünkü bütün o dokuya, işte kostümlerinden, işte makyajına, konuşmasına, her şeyine dikkat edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bunu yapmak çok zor. Yani kameranı, kadrajını nereye çevirsen orası o döneme ait olması gerekiyor ki hatalar da tabii ki oluyor ama kolay.
Şey gibi işte, Cüneyt Arkın filmi çekerken gökyüzüne uçağın geçmesi gibi şey.
Öyle hatalar olmasa da günümüzde de hatalar oluyor.
Var, ben geçen gün o Kuruluş Osman'la gördüm.
Uçak mı gördün?
Yok, uçak görmedim. Saat var, Casio saat var. Gerçekten. Ciddiyim. Beyaz. Evet, hatta o... çok sevdiğim bir kardeşim Çağrı.
Büyük bir hata olmuş gerçekten.
Casio saat var beyaz. Şeyin, o şeyin altından çıkmış böyle. Hani diyor, benim gördüğüm acaba bunlar görmedim diye.
Yani dolayısıyla saygı duyuyorum tabii. Yani çok zor bir alan, çok zor bir dal. Bunu yapabilenlere, iyi yapanlara çok saygı duyuyorum.
Son olarak şöyle bir soru sorayım sana. Günümüzde gençlerimiz gerçekten bu film, dizi furyasına biraz yaklaştılar. Başarılı çocuklarımız da var. Onlara bir öneri, nelere dikkat etmeliler ve başarılı olmaları için sence hayatlarında neyi fazlalaştırıp neyi eksiltmeliler?
Yeni başlayanlara mı?
Evet.
Böyle? Ya ben orada da çok dediğim gibi kendimi çok böyle birilerine nasihat verecek falan öyle
nasihat,
bir hissetmiyorum.
Nasihat
ama,
başka bir şeydir.
Ama
birine hani tavsiye başka bir şeydir.
Eyvallah. Yani ya yine aynı şeyi söyleyeceğim. Gerçekten o sürekli keşfetme merakı. Bir de böyle tabii insanlarla tanışmak, bu işi yapan insanlarla tanışmak. Çünkü dünyanın her yerinde biraz böyle ilişkilerle ve doğru insanların sana işte birbirine destekleyerek olan bir alan. Dolayısıyla yapmak çok önemli. Yani çok fazla şeyin ben bir ara işte üniversitede de şey yaptım. Akademik asistanlık yaptım. Yani çok fazla fikir ve projesi olan genç insanlar var. Yani sokağa çıkmak, yani bir kısa film yapmak, bir şey yapmak o çok değerli. Hani evde oturup proje üretmek değil, sürekli bir şeyi denemek ve nasıl yapacaksın?
Pes etmemeleri gerekiyor o zaman.
Aynen. Yani sahada olmak yani.
Sahada olup onlara sürekli, bazen başarısız da olabilirsiniz ama başarısızlık sizi küstürmesin, aldatmasın.
Kesinlikle.
Bazen başarısız yaptığınız, düşündüğünüz bir şey bir başkasının çok başarılı bulduğu bir şeydir.
Kesinlikle öyle.
Mesela çok
öyle.
Somut bir örnek vereceğim sana. Evet. Ahmet Kural'ın ilk çıktığı film Çalgı Çengi, bu filmi öylesine çekmişler. Hani hiçbir şey de beklemiyorlar. Hiçbir şey.
Evet.
Ankara'da işte falan filan, o dönem böyle şu amatörce bir çekim.
Evet.
Ve mesela şu an yıllardır bunun yüzünden, bu film sayesinde yıllardır aramızdalar. Çok güzel bir kariyer sahipleriler. Çok da büyük bir kazanç sahipleriler.
Ya bu tabii ki gerçekten öyle, sanat tarihi bu tarz örneklerle dolu. Yani mesela Dirty Dancing filmi vardır. Tarihin en önemli
evet, kıymetli bir
dans
eser
ve aşk filmlerinden birisi. Ve hiç kimse inanmıyor. Bir kuruş filme para bulamıyorlar. Bir tane yapımcı bulamıyorlar. Filmi çekiyorlar, bitiriyorlar.
Rocky filmi gibi yani.
O da aynı şekilde. Film bittikten sonra bile millet diyor ki bundan hiçbir şey olmaz bu filmden. Bu atın köşeye gitsin. Ve film bir kült eser haline geliyor. Yani böyle milyon milyon izleniyor. Hı-hı. Hiçbir zaman çok doğru bir şey söylüyorsun, bilemezsin. Sana sıradan gelen, basit gelen bir şey başka birisine orijinal gelebilir. Samimi gelebilir. Onun için pes etmemek ve uğraşmak sürekli. Bu çok önemli.
Peki Enes, çok teşekkür ederim. Bak mesela otururken sana bir şey söylemiştim. Bak biz mesela 42 dakikadır yayındayız.
Evet, ben nasıl dedim ara verilecek mi dedim sana, işte bir müzik olacak mı, nasıl geçecek, ama senin de işte, sohbetin çok keyifli. Teşekkür ediyorum davet
bizim
için.
Bizim koltuğumuza böyle oturdukları zaman o 45 dakika 50 dakika nasıl geçtiğini kimse anlamıyor.
Farkındayım.
Hatta bazen diyorum ki abi kesmek zorundayım artık diyorum. Daha dur diyor, ne kadar oldu ki? Olur mu? Bir saat oldu, bir saatte geçiyoruz falan diyorum burada böyle. Ya olmamıştır o kadar. Al diyor, aşağıda diyorum, dakikaya bak falan diyorum böyle. Çok da bizde hızlı ve keyifli geçiyor.
Çok keyifli geçti. Çok teşekkür ederim. Benim öyle bir deneyimim yoktu. Benim için de güzel bir anı olmuş oldu. Teşekkür ederim.
Şu Kürk Mantolu Madonna'yı bitir de.
Tekrar hatta yapalım.
Bitiri çok bir sene abi. Bitiri
başlayalım,
o kadar.
Başlayalım.
Ben yaşlı bir adamım. O kadar ömrüm yetmeyebilir. Başlangıcına böyle Kürk tamam. Mantolu Madonna'ya başlamadan önceki, ya start, kamera, forfeit böyle artistlikler yapmadan sen önce biz yine onu bir konuşalım.
Tamam.
Yani şimdi evet, şimdi başlıyor falan diye bunu bir konuşalım. Umarım çok başarılı olursun.
Umarım.
Yani bugüne kadar çocuklarımızın yapmış olduğun şeyler için ben aileler adına sana çok teşekkür ediyorum. Örnek ve güzel.
İzleyen herkese.
Hoş, tatlı duygulara sahip çünkü yaptığım projelerin. İnşallah bundan sonraki kariyer hayatın hepimizin hayatına örnek olacak kadar güzel ve önemli geçer. Katıldığın için teşekkür ederim. Bir başka programı tekrar görüşelim.
Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
Hoşçakalın.
Ferhat'la Laf Lafa sona erdi.